İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Altı Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnsülinle ilgili bir filmimiz var. Onda başlayalım mı inşallah? İnsülinin yapısı ve fonksiyonları, işlevleri müthiş bir yaratılış mucizesi. Yani Allah'ın yaratma mucizesi daha doğrusu, Allah affetsin. Onunla ilgili bir filmimiz var. Eksikliğinde de diyabet hastalığı, yani şeker hastalığı oluşuyor. Onu gösteriyor şimdi. İnsülinin vücudumuzdaki rolü. İnsülin, bakın burada pankreas denilen bir organdan, organda üretiliyor. Midenin arkasında bulunan. İnsülin, kandaki şeker oranını düzenleyen bir hormon. Pankreasın içerisinde özel hücre adacıkları var. Burada üretiliyor insülin hormonu. Bunlar gördüğünüz kan damarları, kılcal damarlar, bakın görüyorsunuz adacıklara gelen. Şimdi şeker kan akımı yoluyla bu adacıklara geldiğinde, hücre adacıklarına, buradaki hücreler kandaki şekeri algılayacaklar. Şimdi bakın dışarı, kandan dışarı çıkan şekeri. Gördüğünüz gibi glikoz, yani şeker kan damarlarının dışına çıkıyor. Ve bu şekeri kontrol altına alabilmek için gerekli olan insülin hormonu üretilmeye başlanır. Bakın insülin hormonunu görüyorsunuz, üretiliyor. Protein yapısındadır insülin ve DNA'da kodlanmış olarak vardır. Şekerin karşılığı olan insülin hemen üretilir ve damarlara verilir. Bu damarlar yoluyla vücudun her tarafına taşınır. Örneğin yağ dokusuna, karaciğere ve kas dokusuna gönderilir. Ve şekerin enerji olarak kullanılmasına vesile olur. Bakın, şimdi kas dokusunu görüyorsunuz. Şimdi bu kılcal damarlar yoluyla geliyor, mavi gördüğünüz insülin hormonu. Bakın insülinin algılayıcıları vardır hücrelerin üzerinde, kas hücrelerin üzerinde. İnsülin geliyor, bu algılayıcılarına bağlanacak, şimdi göreceksiniz. Buna bağlandığı zaman bunlar bağlandığı zaman işte özel olarak şekerin hücre içine girişini kolaylaştıran transport kanalları oluşturulur. Bakın görüyorsunuz. Bunlar da hücrenin yüzeyine yerleştirilir. Yani şekerin hücre içine girişini kolaylaştırır. İnsülinin görevi budur. Alıcılarına bağlandığında bu özel kanallar oluşturulur, yapılır ve bunlar hücrenin yüzeyine yerleştirilir. Ve böylece hücrenin hücreye şeker girişi kolaylaşır. Ve şeker de enerji olarak kullanılıyor. Şimdi bakın diyabet hastalığında ne oluyor? Vücudun bağışıklık sistemi bu insülini üreten hücreciklere saldırır ve onları tahrip eder. Ve buradaki insülin hormonunu üreten hücrelerin yapısını tahrip ederek sayılarını azaltıyor. Ve bu insülin hormonunu üreten, bakın, hücre adacıkları küçülüyor gittikçe. Ve tabii dolayısıyla insülin yapımında bir azalma meydana geliyor. Yetersiz insülin üretiliyor. Bu tabii kandaki şeker oranını ve vücuttaki şeker oranını yükseltir. Şeker etkili bir şekilde kullanılamaz enerji kaynağı olarak. Bakın burada sol tarafta sağlıklı yapıyı görüyorsunuz, adacıklar. Fakat bağışıklık sistemi tahrip ettiği zaman ne kadar küçülüyor, burada da tip 1 diyabet denilen durumda da küçülmüş halini görüyorsunuz. Ve insüline gereksinimi olur vücudun. Erken yaşlarda ortaya çıkar bu tip diyabet. Ve dolayısıyla bir hastalık meydana geliyor. Şimdi burada muazzam hassas bir denge var. Yani burada tabii çok yüzeysel anlatılıyor ama insülinin yapılması aslında çok özel bir durum. Yani şeker miktarında bir artma meydana geldiği zaman burada bir takım alıcılar hemen devreye giriyor ve DNA'da ilgili bölümde, yani insülini kodlayan bölümde hemen insülin hormonu yapılmaya başlanıyor. Ama ne fazla ne eksik, tam olması gerektiği kadar, yani buradaki hassas denge ölçüsünde. Bu tabii bir proteinin bütün yapılma aşamalarını kapsıyor. Yani DNA'dan kopya çıkartılıyor. Bu kopya protein fabrikasına getiriliyor. Protein fabrikasında bundan protein üretiliyor. Yani insülin hormonu üretiliyor. Ve en son insülin hormonu kan dolaşımına veriliyor. Kan dolaşımına gelen, taşınan insülin hormonu örneğin kas dokusuna gidiyor, yağ dokusuna gidiyor, karaciğere gidiyor. Buradaki hücrelerin yüzeyinde şekerin girişini kolaylaştıracak transport kanalları denen özel, yine bunlar da protein yapısında, bunların yapımını arttırıyor ve hücrenin yüzeyine yerleştiriliyor. Derhal glikoz hücrenin içerisine giriyor ve orada çok karmaşık kimyasal reaksiyonlarla kullanılıp enerji elde ediliyor bundan mitokondriler içerisinde.
Evet, maşallah.
Yani birbirine bağlı, bakın, yüzlerce basamaktan oluşan muazzam bir sistem ve denge var. Çünkü insülin fazlalığında şeker miktarı çok düşüyor. Hipoglisemi, şok, koma ve ölüm meydana geliyor.
İnşallah.
Az olduğunda bu sefer şeker çok yükseliyor, diyabet, yine koma ve ölüm meydana geliyor.
Maşallah.
Allah bunu bizim hayatımız boyunca anan her an kontrol ediliyor ve hiç denge bozulmadan, ki o kadar hassas bir denge ki, mesela insülin hormonunda siz 1-2 amino asidi değiştirin, bütün sistem çöküyor.
Evet.
Mükemmel olması gerekiyor sistemin, yani en ufak bir eksiklik olmadan işlem olması gerekiyor. Bu vücudumuzdaki binlerce sistemlerden yalnızca bir tanesi.
Evet, maşallah.
Maşallah.
İnşallah. Bu iki taraftan sıkıştırılması kan şekerinin, yani ne az olması belli bir değerden ne de belli değerden fazla olmaması ve bunda da çok şiddetli bir şekilde bu kontrol aralığının gözetilmesi çok büyük bir mucize. Bu şuna benziyor. Mesela kıvrımlı bir yolda ilerliyor araba. Yani bir yerden Ankara'dan işte ne bileyim Antalya'ya, Adana'ya bir yere gidiyor. Yer yer yollar çok böyle kırımlı hale gelir. Oralarda ne yapması lazım sürücünün yolda kalabilmesi için? Bazen direksiyonu sola çevirmesi lazım. Bazen sağa çevirmesi lazım. Mutlaka heki kabiliyette olması gerekiyor. İşte insülin bu direksiyonu bir tarafa çevirir sadece. Yani kan şekerini belli bir miktarın üzerinde bırakmıyor. Bir de glukagon hormonu var. Bu da bunun tersi etkisine sahip.
Evet.
Yani sadece insülinin de bir anlamı yok. İnsülinle beraber onun tam zıt etkisine sahip glukagon hormonu da olması lazım. Şimdi tesadüfler bir anda bu kadar böyle dahi midir ki böyle hassas bir aralık olacağını hesap etsin. Mesela insülin bir anda olsun. Aynı anda glukagon tesadüfen mi olacak? Olsa bile bunun hiçbir anlamı yok. Orada da şekilde de gösterdim. Mesela çok küçük bir noktası. Bir alıcıyı uyarıyor hücrede. Hücrede alıcıyı uyarmasıyla beraber yüzeye şey geliyor. Glukozu hücre zarından içeri almaya bir taşıyıcı kanal geliyor. Ama bu o kadar kompleks bir iş ki. Çünkü bir defa böyle bir kanal neden olsun? Çünkü bin bir çeşit dışarıda madde var. Ve bin bir çeşit maddeye yönelik bin bir çeşit farklı kapı olmak durumunda. Glukoza özel kapı da bambaşkadır. Yani onu özel bir moleküler bir harika şeyi vardır, şekli vardır onun.
Evet.
Onun olması lazım. Olsa bile hücrenin içi çok büyük bir ortam. O ortamda neden zara doğru gitsin? Tümüyle kontrollü bir süreç söz konusu. Orada kompleks, orada detayları göstermiyor. Reseptörü uyardığında bir domino taşı etkisiyle bir zincirleme reaksiyon başlıyor ve o taşıyıcı kanallar bir yerde depo ediliyor hücrede. Orayı uyarıyor, başka şey de değil. O domino zincirinin son etkisinde orası açılıyor ve o taşıyıcı şeyler hücre zarına taşınıp oraya yerleştiriliyor. Şimdi bu çok büyük bir mucize. Yani bu şuna benziyor. Mesela bir anda dışarıda fazla insan birikti. Ve bunların da korunaklı bir yere alınması gerekecek. Ama tek bir kapı müsait değil. O fazla sayıda insanın içeri alınması için. Dışarıdan gelen bir emirle portatif duvarlara kapılar yerleştirilmesi ne kadar zor bir iş. İnsan yani şu anki durumda hayal bile edemiyor. O kapıların da yerleştirilip açılıp fazla insanlar geldiğinde de bu kapıların, o portatif kapıların o duvarlardan alınması gibi bir durum. Yani tümüyle kontrollü, tümüyle çok şuurlu. Tümüyle harika bir yapı. Allah'ın bir yaratış mucize. Allah'ın bir yaratma sanatı inşallah.
İnşallah. Maşallah. Yani maşallah. Burada tabii detaylarda Allah'ın ihtişamlı yaratmasını görüyoruz inşallah. Allah sanatıyla çok detaylı bir yaratım var. Bu tabii insanın hoşuna giden ve Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını kavramamıza yarayan şekilde detaylı inşallah bir yaratılış söz konusu. İnşallah. Bilim Allah'ın varlığını tesbih ettiriyor. Allah'ı yücelttiriyor bize. Bilimin amacı budur. Bilimi tam tersini kullanmaya kalktılar işte özellikle 18. ve 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda. Güya haşa bilimin Allah'ın varlığını inkar ediyormuş gibi bir şeytani sistem var daha doğrusu. Bu da Darwinizm bunun adı. İşte materyalizm. Halbuki gerçek bilim Allah'ın sanat eseridir. Çünkü bilimi yaratan Allah, değil mi? Allah'ın yarattığı insülin hormonu olmasa, DNA olmasa, enzimler olmasa genetik diye bir bilim dalı olur mu? Olmaz. Genetik bilimi yaratan Allah olmuş oluyor. Allah'ın yarattığı galaksiler, atomlar arası çekim ve şey olmasa, Big Bang olmasa, uzaydaki sistemler olmasa ne fizik olur ne astronomi olur. Fiziği ve astronomi yaratan Allah. İnsanın hücreden insan organizmasını yaratan Allah, tıp bilimini yaratan Allah. Değil mi? Allah'ın kanunları. Moleküller arası ilişkileri yaratan Allah, kimyasal reaksiyonları, biyokimya yaratan Allah. Kimyayı yaratan, biyokimya yaratan Allah. Dolayısıyla bilimi yaratan Allah. Şimdi yani bir sanat eseri sanatçısının varlığını inkar ettirtir mi? Yani bir tablonun varlığına bakıp biz bu tablo var, demek ki bunun sanatçısı yoktur, bunun ressamı yoktur dedirtir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? İşte Darwinizm, materyalizm böyle bir kepazelik. Değil mi? Var yani Allah'ın varlığını kanıtlayan bilimi alarak güya haşa Allah'ın varlığını inkar ediyormuş gibi lanse etmeye çalıştı. Şeytan tabi bunu başta böyle insanlığa böyle ilka edildi ve insanların büyük önemli bir kısmı dünya çapında, bu da Allah'ın dilemesiyle tabi kaderde böyle olduğu için, bu saçmalığa inandı. Fakat şimdi çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Allah da hocamızı vesile etti.
İnşallah.
Hocamız görevli maşallah. Böyle dünya çapında aslında bilimin Allah'ın varlığını kanıtladığı Darwinizm ve materyalizm ne büyük bir kepaze olduğu gün ışığına çıktı inşallah. Dünya i̇nşallah, çapında anlaşıldı. İnşallah.
Yani tesadüf şurada hangi yere girse o sistemi tamamen alt üst eder. Yani izledik ki insülin evet. hormonu diyoruz. Ya bir fabrika var ve üretim var orada. Bilinçli bir üretim var. Miktarı belli. Gideceği yer belli. Yani bir fabrika düşünün. Robotları var, araba üretiyor. Ne kadar geniş bir sistem. Hepsi bilgisayar programında programlanıyor. Onların başında mühendisler var. Mekanik mühendisleri ayrı, bilgisayar programcıları ayrı. Robotlar var. Gelen parçalar var, onların birleştirilmesi var. Yani olağanüstü bir mühendislik var. Bu anlattığın insülin hormonun üretiminin yanında o araba üretim fabrikası solda sıfır kalır.
Tabii.
Yani orada canlı bir sistem var bir de. Evet. Özel bir sistem kurulmuş. Burada büyük bir harika nasıl fabrikada, değil mi bu? Sistem kurulmuş ve o sistemin içine bıraksanız şimdi o bilgisayar programları yerine başıboş bırakın. Yani tesadüf yerinde orada ne olur? Karmaşa olur. Ne araba çıkar, ne bir şey, hiçbir şey, metal yağını bir üretim söz konusu olmaz. Facia olur yani sonunda, değil mi? Hiç insülin hormonu ve insan vücudunun içindeki, hocamızın İnsan Mucizesi kitabı var.
Evet.
Oradan kardeşlerimiz okuyabilirler. Çok muazzam insanın yapısı yani.
Evet,
anlattığımız
maşallah.
Şeylerde çok daha detaylar var.
Muhteşem
mucizeler var. Evet. Ve Tesadüf Değil isimli kitabı da var hocamızın. O da
İnşallah.
Çok güzel. Gelen anlamda mantığını da ve örneklerini de veriyor. Ortada muhteşem bir sistem var. Ve o sistem tamamen yaratılışın apaçık tecellisi.
Evet,
Cenab-ı Allah'ın üstün kudretinin, sanatının bir tecellisi inşallah.
Zaten yani evrimde böyle her şey tesadüfe bırakılıyor. Ama insanın yaşamında tesadüfe hiç yer yok. Yani hiçbir yapısında en ufak tesadüfe, rastgeleliğe yer yok. Yani çünkü insan içindeki işte bir sistemi, bir hormonudaki en ufak bir değişiklik dahi o insanın dengesini tamamen bozuyor. Yani böyle hani organ boyutunda değil, böyle amino asit boyutunda bir değişiklik bile insanın kısa süre içerisinde ölmesine neden oluyor. Veyahut da çok büyük bir hastalığa yakalanmasına sebep oluyor. Mesela gözlerimiz var. Gözlerimizde muhteşem bir sanat var. Yani göz kapağı var mesela. Gözümüzü otomatik olarak gözlerimiz kapanıyor, değil mi? Biz hiç gün içerisinde gözümüzü ne zaman kapayacağımızla ilgilenmiyoruz. Otomatik olarak kaslar o konuda görevli. Ve istemsiz bir şekilde gözlerimiz kapanıyor, açılıyor. Ve göz kapağımız çok ince yaratılmış. Yani o çok önemli bir şey. Yani eğer daha kalın olsa bir kere o kasların çalışması, gözün kapalıp açılması bir olay olacak. Yani gün içerisinde binlerce kez yapılan bir işlem olduğu için çok zor bir işlem haline gelecek. Bir de bize bırakılmış olsa zaten tam felaket bir durum ortaya çıkacak. Çünkü orada mikroplar birikecek, gözün sürekli besleniyor olması lazım. Göz kapağının içinde kılcal damarlar var ve onlar gözü besliyorlar, göz hücrelerini besliyorlar. Çünkü gözün görüntüsü bozulmaması için Allah oraya damar yaratmamış içeride. Göz kapağında yaratmış o damarları. Ve göz kapakları kapandığı zaman tam o gözün bombesine uyacak şekilde ve her yerine değecek şekilde yaratılmış göz kapağı. Yani düz de olabilirdi göz kapağı. O zaman böyle gözümüze sürterek kapanırdı. Hem bizi rahatsız ederdi hem gözün her yeri beslenmezdi. Ama tam göze uyumlu bir şekilde Allah yaratmış ve kapanıyor, açılıyor. Şimdi göz kendi kendine açılıp kapanıyor. Ayrıyeten bir refleks sistemi var gözün içinde. Mesela göz suratımıza yani bilsek dahi mesela şimdi senin suratına doğru işte elimi ani bir hareket yapacağım desek bile birine istemsiz bir şekilde gözünü kapatıyor. Yani Allah böyle de bir sistem yaratmış. Hani insanlar şey zannedebilir böyle zaten otomatikman olan bir şey. Yok öyle bir şey değil. Yani Allah'ın özel yarattığı DNA'ya kodladığı ve beyindeki ilgili yerde çalışan bir sistem o. Onun haricinde kendimiz de istediğimiz zaman kapatıp açabiliyoruz. Yani üç farklı şekilde çalışıyor. Ve çok büyük bir yaratma mucizesi bu. Yani Allah'ın bir yaratma mucizesi. Göz zaten çok önemli bir organ. Yani hayatı görmemizi sağlayan bir organ. Ve Allah'ın ne kadar güzel bir şekilde yarattığını görüyoruz yani
evet,
orada.
Maşallah.
Sözünü bir daha ayet okuyayım hocam.
Tabii inşallah.
İnşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür diyor Allah. İbrahim suresi 34. ayette. Gerçekten yani bizim böyle hiç normalde aklımıza gelmeyecek şeyleri bile Allah bize nimet olarak nasip ediyor. Evet. O yüzden bunun şükrünü etmemiz gerekiyor.
İnşallah.
Ya kısmen bahsettin. Belki insanların çoğu bilmezler. O gözün önünde hücreler var. Ve hücreler evet. Şeffaf. Evet. Olağanüstü büyük bir mucize ve özel bir, değil mi? Vücudun hiçbir yerinde olmayan sadece gözün önünde Allah'ın yarattığı hücreler var. Evet. Ve şeffaf. Yani bu çok büyük bir mucize. Yani
maşallah.
Tek başına başlı başına yaratılışın delili.
Evet. Işığı kıran bir mercek var. Ve bunun etrafında kaslar var. Gelen ışığın miktarına ve durumuna göre yakına veya uzağa baktığınız zaman siz o merceğin çapını değiştiriyor. Mercek de etten yapılı. Yani normal hücrelerden yapılı evet. Ve orada vücudun başka yerinde hiçbir yerinde olmayan kristalin denen proteinler var. Yani böyle hakikaten çok açık yani o değil mi inşallah evet. Böyle. Her şey olması gerektiği şekilde ve en mükemmel şekilde. Dediğin gibi niye şeffaf hücreler orada olsun?
Tabii.
Ya bakın şurası deri. Değil mi? Deri burada bitiyor birdenbire. Burada bambaşka bir yapı başlıyor bunun içerisinde. Ama o da yeterli değil. Üzerinde bir sıvı olması gerekiyor. Göz kapağı yapılmış koruması için. Onun altına onu hem besleyici hem koruyucu bir sıvı salgılayan bezler var. Gözyaşı kanalları bezleri. O da başka hiçbir yerinde yok vücudun. Ondan sonra bu da bitmiyor. Gözün arka kısmında çok özel sinir hücreleri var. Vücudun başka hiçbir yerinde yok. Işığı elektrik sinyallerine çevriliyor. Fotonları yani. Işığın parçacıklarını alıp bunları çok kompleks kimyasal reaksiyonlardan geçiren proteinler sadece orada var. Rodopsin diye bir protein var. Başka proteinler var. O fotonları, enerji yüklü parçacıkları elektrik sinyallerine çeviriyor. Ya burada çok açık değil mi yani Allah'ın yaratmasının böyle sonsuz aklın varlığı. Ondan sonra elektrik sinyalleri taşınıyor beynin belli bir bölgesine. Beyin şöyle bir yer. Buraya elektrik sinyali geldiği zaman o görmeye dönüşüyor. O buraya değil de buraya aynı sinyal bakın elektrik sinyali. O da elektrik sinyali, o da elektrik sinyali. Hiçbir farkı yok birbirinden. Buraya geldiği zaman o birdenbire ses oluyor. Müzik oluyor. Buraya değil de şuraya geldiği zaman o bu sefer koku haline dönüşüyor. Bambaşka bir his oluyor. Şimdi burada tabii Allah'ın yaratma sanatı en yani ihtişamlı şekilde tecelli ediyor. Önümüzde yani böyle çocukların bile anlayacağı kadar açık inşallah.
Tabii. İnşallah. Bir de gözyaşının bir özelliği var. Gözyaşı öyle basit bir sıvı değil yani. İnsanlar böyle tuzlu su gibi bir şey zannediyor olabilirler. Öyle değil. İçinde lizozim denen bir yapı var. Bunun sayesinde yani böyle bakterileri, mikropları parçalayıcı özelliği var gözyaşının ve bu fabrikalardaki kimyasal atıkları temizleyen kimyasal maddeler vardır. Yani böyle fabrikalarda o maddeler yapışır. Onlar anca böyle belirli temizlik maddeleriyle çıkar. Ama çok ağır temizlik maddeleridir. Yani onu insan derisine bile sürseniz yani parçalar atar yani o derece kuvvetli. Gözyaşının özelliği onlardan daha da kuvvetli olması. Ama göz kadar hassas bir yapıya kesinlikle zarar vermiyor. Yani şimdi burada biz tesadüf mü diyeceğiz buna? Yani çünkü mühendislere verseniz kimyagerlere işte siz böyle bir şey üretin ki acayip böyle kuvvetli olsun ama göz gibi bir yapıya da zarar vermesin. Şimdi bunu kimyagerler bile hani sıfırdan üretmekte zorlanırken, siz bunu doğada tesadüfen kendi kendine oluşup bir de göz gibi ilgili olan bir bölümde üretildiğini mi iddia ediyorsunuz? Yani gerçekten böyle
evet,
çok zorlama bir açıklama.
Şimdi insan bir yerde bir fabrika görse der ki bu fabrikayı şüphesiz birileri yapmış. Halbuki bizim içimizde bir değil, çok sayıda fabrika var. Üstelik mesela işte bu daha demin bahsettik, lens üreten bir fabrika var. İşte kristalin proteinleriyle. Ondan sonra mesela bambaşka dişimiz var. Dişte de bir sürü mineraller depolanıyor orada. Ondan sonra otolit organlar dediğimiz yapılar var. Mesela biz dönmeyi algılayabiliyoruz ama dönmeyle beraber mesela asansördeki o his, yukarı doğru hızlanma hissi veya arabayla gittiğimizde fren yapma veya hızlanmayla beraber yaşadığımız o hisler. Mesela orada da çok büyük mucizeler var. Yani orada o kadar ilginç sistemler var ki Allah özel bizim içimizde iki tane paralel düzlem yerleştirmiş. O iki tane paralel düzlemin üzerinde de işte otolit organları dediğimiz yapılar var. Onlar da özel şeyler var, mineraller var. O mineraller belli bir şeyi hareket ettiriyorlar o hızlanma veya yavaşlamayla beraber. O da elektrik sinyaline çevrilip yine o da beyne iletilip orada yorumlanıyor. Burada bütün bunlar hep böyle elden ele, elden ele, elden ele son noktaya gelene kadar olan şeyler. Dolayısıyla her şeyi kuşatan, her şeyi bilen bir zat var. Yani Allah her şeye hakim. Onun üstün kudreti her şeyi kuşatmış. Ve bize mükemmel nimetler vermiş. Şimdi bunların her biri bizim için büyük bir konfor değil mi? Hissediyoruz yani. Mesela sürekli başımız dönüyor olabilirdi. Yani kendimizin nerede olduğunu bilmeden yaşıyor olabilirdik. Yani böyle bambaşka ortamlarla karşı karşıya kalırdık. Evet. Ama bunların hiçbirini biz yaşamıyoruz. Son derece rahat, düzgün şekilde yaşıyoruz. Tabii bunun daha derininde daha farklı anlamlar var. O inşallah daha detaylı ileride görürüz de. Ben bir konuyu anlatmak istiyorum bugün. Şimdi atom atom inceledik. Dedik ki her atom için ondan kat be kat kompleks yapıların varlığı şart. Atomlar böyle rastgele bir araya gelerek ilkel erimciğin o ilkel bakışlarıyla herhangi bir şey meydana getiremezler. Çünkü en basit, en ufak şeyin bile faydalı hale gelebilmesi için onun son derece kontrollü bir şekilde hücrede bulunması gerekir. İşte sülfür için çok sayıda gördük. Mesela sülfüre özel kapılar var. Sülfürün yapı, kimyasal yapısını değiştiren enzimler var. Sülfürü belli yerlerde depo eden yapılar var. Onu depo etmeye yarayan yapılar var. Ve bunların her biri kontrol altında. Dolayısıyla ve her atomda bunu böyle gördük. İstisnasız yani bakır, çinko, demir, manganez. Bugün de inşallah magnezyuma biraz bakalım. Magnezyum da çok önemli. Mesela önceden neyi gördük? Hücrede işte sodyum, potasyum ve sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarını gördük. Onlar hücre zarında çok önemli bir elektriksel dengeye sebep oluyorlar. İşte elektrik iletimini ve işte belli maddelerin hücre dışından içine alınmasına böyle çok çeşitli görevlere hizmet ediyorlar. Ama şu test edildi. Magnezyumun az olduğu durumda elektrolit dengesi de bozuluyor. Bakın yani mesela erimciler nasıl bakıyorlar olaya? Kademe kademe, adım adım bir şey oluyor diye. Halbuki öyle bir şey kesinlikle yok. Bütün bu elektrolitler düzgün bile olsa ama magnezyum yeteri kadar olmazsa var olan diğer elektrolitlerin dengesi bile bozuluyor. Peki bu nasıl oluyor? Magnezyum hücrede pil hükmünde olan ATP adlı bir molekül var. Onunla bileşik oluşturuyor. Bir de o ikili yapı hücredeki pompaları uyarabiliyor. Mesela ne oluyor? Hücrede çeşitli şeyler var, pompalar var. Bir ikiye alabilir miyiz? Şimdi magnezyumun eksikliğinde ne oluyor? Magnezyumun eksikliğinde öncelikle hücre zarından kalsiyumlar dışarı çıkıyor. Potasyumlar dışarı çıkıyor. Böylece bir bozulma var. Ondan sonra magnezyum eksikliğinde potasyum dışarı çıkmasıyla beraber içeri sodyumla kalsiyum iyonları içeri geliyor. Şimdi bunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Yani eski haline geri alınması gerekiyor. Sodyum ve kalsiyum iyonlarını dışarı, potasyumların da geri içeri alınması gerekiyor. Ve bu mutlaka magnezyuma bağlı oluyor. Çünkü magnezyum olmazsa hücrede bu düzenden sorumlu olan pompalar çalışamıyor. Düzgün görevlerini icra edemiyorlar. Bu pompalar nelerdi? Mesela potasyumda sodyumu değiştiren şeyler. Kalsiyumu dışarı pompalayan pompalar. İşte ondan sonra kalsiyumda sodyumu yer değiştiren pompalar. Bunların her biri enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bu enerji molekülü de direkt bizzat iş göremiyor. Bunda magnezyumla beraber olması gerekiyor. Magnezyum az olduğunda da iş göremediğinden pompalar çalışamıyor ve hücre şiddetli bir şekilde bozulmaya ve ölmeye doğru gidiyor. Mesela ne oluyor? İçeri bir örneğine sadece bakalım. İçeride fazla kalsiyum biriktiği için bu şiddetli kasılmalara ve spazm geçirmelere ve kasların düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Kalp ataklarına, krizlerine ve çok farklı arızalara, hastalıklara sebep oluyor ve ölümlere sebep oluyor. Ve dolayısıyla diğer her şeyde olduğu gibi burada da çok büyük bir denge söz konusu. Burada da adım adım olamayacağını görüyoruz. Her şey en baştan Allah'ın yarattığı mükemmel düzgün nizam içinde, düzen içinde gerçekleşiyor.
İnşallah.
Yani, zaten şimdi bu tesadüfle ilgili şeyler söyleyen evrimcilere deseniz ki al sen vücudu idare et. Bakalım ne yapacak.
Evet. Bir saniye bile edemezsin.
Yani nefesini bile kontrol edemez.
Evet.
Yutkunmayı bile yapamaz. Yani hiçbir şey yapamaz. İnşallah. Anında çöküntü olur. Yani her bir organın bir kürsüsü var, değil mi? Mesela gözün, kulağın profesörleri var bunların. Hayatlarını vakfediyorlar. Bir organın bütün özelliklerini öğrenebilmek ve öğretebilmek ve onunla ilgili tedavilerde işte bir şey yapabilmek için.
İnşallah.
Yani hepsi çok mükemmel, müthiş varlıklar. Yani organlar, yani çok müthiş sistemler var içinde.
İnşallah. Maşallah. Gözle bakın, ilgili ufak bir bilgi daha vereyim. Şimdi bir kere göz şu anda dünyadaki en büyük teknoloji, yani kamera olsun, fotoğraf makinesi olsun, en büyük teknoloji. Şimdi normalde işte fotoğraf çekileceği zaman bir netlik ayarı yapılır, değil mi? Yani bu akıllı bir varlık tarafından işte fotoğraf makinesinin başına geçilir. Bulunduğu yere göre çekilecek, işte odaklanacak yere göre bir netlik ayarı yapılır. Ve bu hani vakit alan da bir şeydir. Yani eğer profesyonel bir şey yapılacaksa vakit alan bir şeydir. Fakat gözde hiç böyle bir konu yok. Yani insan gözü nereye baksa hemen net, orayı netler. Yani uzağa da baksa hemen orayı saniyesinde, hatta saniyeden daha kısa bir süre içinde hemen netleştirir ve insan çok net görür Allah'ın dilemesiyle. Yani burada çok büyük bir teknoloji var. Onun haricinde şimdi fotoğraf makinelerinde şey vardır, gece görüşü vardır mesela. Öyle bir sistem, o da son dönemlerde çıktı işte, gece modu, gündüz modu şeklinde. Onun da yine bir ayarı vardır, yani bir yerden ayarlanır. Ama gözde yine bu otomatik olarak Allah'ın bir şefkati, merhameti sonucu bize inşallah. Mesela karanlık bir ortama girdiğimiz zaman ilk başta çok hiçbir şey göremeyiz. Ama belli bir süreden sonra gözde işte salgılanan kimyasallar sonucunda ortamda göz bebeği de tabii daha da büyüyüp ışığı da daha fazla almaya başlayarak ortamı belli bir süreden sonra biraz daha olsa aydınlık görmeye başlarız. Şimdi bu da çok büyük bir nimet. Yani evrim böyle bir şey düşünemez. Doğal seleksiyon sonucunda böyle bir şey çıkmaz. Bu yaşam kavgası sonucu oluşan bir şey olamaz. Çünkü yaşamla alakası olan bir şey değil bu. Bu lüks bir şey. Yani aşırı derecede lüks bir şey. Bizim bunu gördüğümüz zaman Allah'a şükretmemiz gerekiyor yani. Hocam senin biraz önce söylediğin gibi yani kulak gözden bahsediyordun. Burada da onunla ilgili bir ayet var inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. De ki göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız diyor Allah ayetinde. İnşallah Yunus suresi 31. ayette. Yani kulaklara da gözlere de kalbimize de inşallah tüm bedenimize, tüm benliğimize Allah hakim ve Allah'ın kontrolünde.
İnşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş inşallah.
İnşallah.
Savurlarımızı yapalım biz de izleyicilerimizden inşallah. Bizi yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı savurlar diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.